Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda nefsani ve ruhani tarikatlar konusunu değinmiş idik. Bunların da eğitim usullerini görmüş. Ruhani tarikatların eğitim usullerinden murakabeleri, diğer hususları da görmüş idik. Dinleyicilerimizle de paylaşmış idik. İnşallah bugün tarikatların ve tekkelerin sosyal hizmetleri, dergahların sosyal hizmetleri, tarikat ehlinin sosyal hayata ne gibi hizmetleri var, bunlara değinmiş olacağız. Onun öncesinde dinleyenlerimize kendilerinden de gelen sorulara cevap vereceğimizi hatırlatmak isteriz. Dervişin Günlüğü @erkamradyo.com adreslerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam dilerseniz öncelikle tasavvuf ve tarikat ehlinin sosyal hayata dönük hizmetlerinden başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, öncelikle tabii tasavvuf bir eğitim kurumu. Bireyi eğitmek, ferdi eğitmek üzere çalışan bir kurum. Kişinin içindeki haset, kibir, riya, dünya sevgisi gibi kötü ahlakı temizlemek ve iyi bir topluma, iyi bir fert, iyi bir mümin yetiştirme hedefiyle çalışan bir sistem. Tarikatlar, tasavvuf, tekkeler. Tabii fertler birey iyi olunca toplumda iyi olmuş oluyor. Bunun haricinde tasavvufun, tasavvuf ehlinin ve tarikatların sosyal hayatımızda, toplum hayatında birçok rolleri olmuştur, hizmetleri olmuştur. Bunları iki grupta toplamak mümkün. Birincisi, tasavvuf ve tarikatlar İslamiyet'in yayılmasında, Müslüman olmayan coğrafyaların İslam ile buluşmasında çok önemli bir hizmet ifa etmişlerdir. Bunun örnekleri var. Birkaç örnek verebiliriz. Mesela eski sufilerden, bu tasavvuflardan Bayezid Bistami Hazretleri'nin komşusu varmış. Bu komşu mecusi, yani ateşe tapan bir insan. Bir gün komşusu ticaret veya başka vesilelerle başka bir şehre gitmiş. Komşunun beyi, evde hanımı ve çocukları kalmış. Akşam karanlık olunca, tabii eskiden fakirlik, evde karanlık diye çocuk korkup ağlıyormuş. Bayezid Bistami Hazretleri de her akşam bu komşusuna bir kandil veya bir mum göndermiş ve aydınlanmışlar. İşte çocuk da rahat etmiş, aile rahat etmiş. Birkaç hafta sonra işte evin beyi ticaretinden veya ziyaretinden dönmüş. Hanımına sormuş. İşte ne oldu, ne yaptınız ben yokken falan diye. O mecusi, yani ateşperest ailenin hanımı, işte biz kandilimiz yoktu. Karanlıkta çocuk ağlıyordu. Fakat bu Müslüman komşumuz bize her akşam bir kandil veya bir mum gönderdi. Aydınlandık, rahat ettik deyince o adam da demiş ki madem Bayezid'in aydınlığı bizim evimize geldi, biz de bu mecusilik karanlığında kalmayalım, bu ateşe tapma küfründe kalmayalım deyip bütün ailece Müslüman olmuşlar diye böyle bizim kitaplarımızda, tasavvufi eserlerde böyle bir menkıbe var. Yani bu ne anlıyoruz? Demek ki bir Müslüman yaptığı güzel bir hareketle, komşusuna bir iyilikle onun gönlünü kazanmış oluyor ve onun İslam'a girmesine vesile oluyor. Bu vesile olan Bayezid Bistami isminde bir Allah dostu, bir mutasavvuf. Bunun benzeri başka bir menkıbe vardır. Malik bin Dinar, yine eski sufilerden, Malik bin Dinar'ın komşusu Yahudiymiş. Bu Yahudi komşusunun Malik bin Dinar'ın bahçe duvarını kirletiyormuş. Her gün kirletiyormuş duvarını. İşte bir rivayete göre tuvalet olarak kullanıyormuş vesaire. Malik bin Dinar da her gün kendi bahçesini, duvarını temizliyormuş. Bir gün bu Yahudi sormuş, her gün böyle bahçeni, bahçe duvarını temizlemek zor gelmiyor mu sana demiş. Malik bin Dinar, zor geliyor ama demiş, sabrediyorum. Yahudi sormuş, niçin sabrediyorsun? Malik bin Dinar Hazretleri demiş ki, Allah rızası için, Allah için sabrediyorum. Çünkü Cenab-ı Hak, estağfurullah, inna Allahe ma'as sabirin buyuruyor. Cenab-ı Hak sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Ben de Allah'ın rızasını kazanmak için bu sıkıntıya, bu zahmete katlanıyorum, sabrediyorum demiş. Yahudi bu sözden etkilenmiş, bir Allah dostu benim gibi bir Allah düşmanının sıkıntısına Allah için katlanıyor demiş ve Müslüman olmuş diye böyle bir menkıbe de vardır.
Eyvallah hocam.
Başka bir menkıbe bununla ilgili Yesevi şeyhlerinden Hoca Ahmet Yesevi'den sonra Hakim Ata şeyh olmuştur. Hakim Ata'dan sonra Zengi Ata şeyh olmuştur. Zengi Ata'nın da birkaç müridi var. Yetişmiş müritleri. Bunlardan Sadr Ata ve Seyit Ata isimli iki tane talebesine, müridine Zengi Ata icazet veriyor ve diyor ki gidin Özbek Han'ı İslam'a çağırın. Özbek Han o zamanlar Hazar Denizi'nin o taraflarda Astrahan, eski adıyla Sarayçık, yeni adı Astrahan bölgesinde ikamet ediyormuş padişah. Ama Müslüman değil Özbek Han. Bu iki tane Yesevi dervişi efendim gidiyorlar Özbek Han'ı İslam'a çağırıyorlar. Müslüman ol kurtul diyorlar. Özbek Han diyor ki ben işte eskilerin kitaplarını okudum. Bazı şeyler duydum yahut da. Böyle sizin dininiz İslam madem hak bir din olduğunu iddia ediyorsunuz. Kalbim mutmain olması için bana böyle olağanüstü bir şey gösterin diyor. Hani eski peygamberlerden de mucize istemişlerdi. Hem peygamber efendimizden hem daha önceki peygamberlerden. Evet. Sen eğer gerçek peygambersen bize olağanüstü bir şey göster, bir mucize talep etmişlerdi. İşte bazen böyle sufilerden de şeyhlerden de böyle keramet gibi bir şey görsek de kalbimiz İslam'ın hak dini olduğuna ikna olsa diyenler olmuştur. Bu Yesevi dervişleri Sadr Ata ve Seyit Ata diyorlar ki nasıl bir şey görmek istiyorsun? Özbek Han diyor ki siz namaz kılarken nereye dönüyorsunuz? Kabe'ye dönüyoruz diyorlar. E Kabe'ye bana gösterin diyor. Burada gösterin. İşte bu Yesevi dervişleri Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Ya Rabbi sen biliyorsun bu adam hükümdar. Bu adamın kalbi İslam'a ısınırsa, ikna olursa ona tabi olan binlerce kişi o Müslüman olsa onlar da Müslüman olacaklar. Sonra daha iyi İslam'ı öğrenmiş olacaklar. Ya Rabbi sen bilirsin bir şeyler halk eyle de bir şeyler oluştur gibi Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle, izniyle Kabe'nin bir görüntüsü, bir silüeti görüntüsü geliyor. Özbek Han'ın önüne efendim orada onu görünce iyice kalbi mutmain oluyor, ikna oluyor, kendisi Müslüman oluyor. Etrafındaki komutanları, adamlarla birlikte 70 bin kişi bir günde Müslüman oldu diye kitaplarda geçer.
Eyvallah.
Eskiden okuma yazma oranı düşük. İşte başa bağlılık esas. Yani işte baştaki hükümdar Müslüman oldu. Ötekiler de oluyor. Ha, ismen Müslüman oluyor. Sonra yavaş yavaş İslam'ı öğrenecek. Hatta ayet-i kerimede Kâletil a'râbu âmennâ kullem tü'minû velâkin kûlû eslemne. Bedeviler biz iman ettik dediler. De ki siz daha iman etmediniz ama Müslüman oldunuz. İnsan önce İslam dairesine girer. Sonra imanı güçlenir, yavaş yavaş güçlenir. Mümin olur. Sonra ihsan kıvamına erişir inşallah. Erişebilirse ibadetlerini huşu ile, efendim aşk ile, vecd ile ifa etme. Bunlar aşama aşama. Ama önce İslam dairesinden adımını atması lazım. İşte bu tür böyle kitaplarda, tarih kitaplarında veya tasavvufi eserlerde İslamiyet'in yayılmasında sufilerin rolü olduğuna dair bir kısım rivayetler var. Başka bir rivayet 15. yüzyılda 16. yüzyılın başlarında yani 1500'lü yıllarda yaşamış Hoca İshak Dehbidi efendim bir Nakşibendi şeyhidir. Semerkant'tan yola çıkıyor. Doğu Türkistan bölgesine gidiyor. Orada Kırgız, Kazak birçok köylerde dolaşıyor. Ve bir Kırgız köyünün Müslüman olmasına vesile oluyor bu Nakşibendi şeyhi Hoca İshak. Rivayete göre o kabilenin veya köyün reisi hasta, ölüm döşeğinde. O zaman bu Kırgız köyü putperestmiş. Puta tapıyor. Efendim. Ve bu Kırgız halkı kendi putlarına dua ediyorlar. Bizim kabile reisimize şifa versin diye. Bakıyorlar ki şifa mifa yok. O dönemde Hoca İshak bir talebesini, bir müridini bu köye göndermiş. Hani geçmiş olsun reisiniz hastaymış gibilerden. Bu talebe geliyor bakıyor ki bu köy halkı putlara tapıyor. Reisimiz hasta, ölüm döşeğinde iyileşsin diye. Onlara kızıyor. Bunlardan size şifa olmaz diyor. Putlardan fayda olmaz diyor. Onlar diyor ki vallahi biz de biliyoruz evet. Biz de biliyoruz ama ne yapalım işte gibilerden. Diyor gidelim diyor Hoca İshak'ı, o diyor Cenab-ı Hakk'a dua etsin. Neyse hastayla birlikte Hoca İshak'ın yanına gidiyorlar. Hoca İshak Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Bu hasta iyileşsin diye. Efendim hasta hızlı bir şekilde iyileşince köy halkı, o Kırgız halkı bundan etkileniyor. Bak putlara dua ettik bir faydası olmadı. Bu Hoca İshak, bu Allah dostu Müslüman dua etti. Hemen reisimiz iyileşti deyip bütün köy halkı Müslüman oluyor. Bu tür böyle rivayetler vardır. Daha başka yani hem hükümdarların hem halkın böyle İslamlaşmasında, Müslüman oluşunda tasavvuf ehlinin hizmetleri, tarikatların hizmetleri olduğunu biliyoruz. Hatta bugün dahi yani batıda İslamiyet'in yayılmasında en çok tasavvuf ehlinin rolü olmaktadır. Yani işte Şazeliye tarikatı başta olmak üzere diğer bir kısım tarikat mensupları, Mevleviler, Nakşiler vesaire.
Hocam bu noktada bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Anlattıklarınızdan anladığımız odur ki tasavvuf ehlinin sosyal hayata hizmeti İslam'ı daha da güzel yaşama, belki daha da belki huşu ile, takva ile yaşama yönünde. Ama şu an şöyle bir tasavvuf ehline veya işte tarikatlardaki insanlara şöyle bir eleştiri yapıyorlar. Bu tasavvufla birlikte İslam'ı tırnak içinde söylüyorum modern tabirle light hale getirdiler. İşte belki İslam'ı özünden uzaklaştırarak biraz daha böyle kalbi hayat, işte neşe, aşk, cezbe gibi konulara daha çok ağırlık vererek aslından uzaklaştırdılar diye bir eleştiri var bir grup tarafından. Bu konu hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz acaba?
Efendim şimdi tasavvufun tek bir yönü yok. Yani tasavvuf, aşk boyutu tabii ki var. Muhabbet boyutu var, ihlas var. Bunlar İslam'ın kendi kavramları. Ama tasavvufun hizmet boyutu da var. İşte onu anlatıyoruz. Yani bir Nakşibendi şeyhi, efendim Orta Asya'nın -20 derece, -30 derece soğuğunda çizmelerini çekiyor. Dağ dağ, köy köy dolaşıyor. Oraları İslamlaştırmaya, Müslüman etmeye, İslam yaymaya çalışıyor. İşte İslam budur. Tasavvuf evet. Budur. Tasavvuf bu. Yani tasavvuf böyle efendim koltuklara oturup da sigara tüttürerek metafizik, felsefi sohbetler yapmak değil. Bunları duyuyoruz. İşte Avrupa'da da varmış. Gidip birahanelere, pub diyorlar, birahanede oturup işte mistisizm, tasavvuf edebiyatı böyle sohbetler yapmak falan. Evet. Bu tasavvuf değil. Gerçek tasavvuf. Çizmeleri çekersin, giyersin. Çamurda, karda, dağda, köy dolaşırsın, İslam'ı anlatırsın. Yusuf Hemedani Hazretleri öyle yaparmış. Gider köylerde ilmihal öğretmiş, ilmihal. Bak, ilmihal öğretiyor. İnsanlara abdesti, namazı, guslü öğretiyor. Yusuf Hemedani kim? Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin ve Hoca Ahmet Yesevi'nin şeyhi. Kabri Türkmenistan'da. İşte tasavvuf bu. Gerçek tasavvuf bu. Ama bugün tasavvufu yanlış anlayan, işte yanlış yorumlayan insanlar olabilir. Onlar kendi problemleri doğruyu öğrensinler, tarihini öğrensinler, tasavvufun öyle değil. Ha, İslamiyet'in yayılmasında tasavvufun rolü çok önemli bir hizmettir. Bunun haricinde milli mücadelelerde de tasavvuf ehlinin, tarikatların çok hizmeti olmuştur. Yani ikinci kısmında da o konuşacağımız mevzuların birisi de o.
İnşallah.
Yani tasavvuf ve tarikatların toplumsal hizmetlerinin birinci kısmı İslamiyet'in yayılmasında sufilerin hizmeti, katkısı, rolü olmuştur. İkinci kısmı milli mücadelelerde, vatan savunmasında tasavvuf ehlinin ve tarikatların hizmeti olmuştur. Bu ikinci kısma geçeceğiz biraz sonra. Şimdi Hindistan'da da, yani İslamiyet'in yayılmasına ekleyecek olursak, Hindistan'da, Afrika'da, mesela Afrika'ya İslam orduları gitmiş değil. İran'a gitti, Orta Asya'ya kadar gitti ama Afrika'da bir sürü Müslüman var. Bunlar Afrika içlerinde. Hindistan ne kadar? Buralarda bakıyoruz, tabii ulemanın, diğer Müslümanların, hatta tüccarların bile güzel İslam'ı güzel yaşayarak, temsil ederek oralarda. Endonezya, Malezya, Endonezya İslam orduları mı gitti? Hani bazı batılı müsteşikler işte İslam orduları gitti, İslamlaştırdı falan diyorlar. Endonezya, Malezya İslam orduları gitti mi? Gitmedi.
Evet.
Ama bugün en çok Müslüman nerede? O bölgede. Endonezya, Malezya bölgesinde en çok Müslüman. Nasıl oldu bunlar? İşte bir Müslüman tüccar gitti. Alim gitti. Bir şeyh efendi gitti. Allah dostu. Yaşayışıyla, ahlakıyla örnek oldu. Onu görenler, aa İslam ne güzel bir şeymiş bak. Ticaretinde insanları kandırmıyor. Tartıyı düzgün tartıyor. Düzgün giyiniyor. Kimseye kötü davranmıyor vesaire. İşte Bayezid Bistami'nin komşusuna kandil göndermesi gibi davranışlarla şeyle veya işte anlatmalarla birçok coğrafyalarda, birçok ülkelerde İslamiyet yayılmıştır. Hint alt kıtasında Çiştiye tarikatının da aynı şekilde ve diğer tarikatların Sühreverdiye, Nakşibendiye böyle hizmetler olmuştur. Mesela İmam Rabbani bir yıl hapiste yatmıştır. Dönemin padişahı Cihangir İmam Rabbani'yi Govalyar Kalesi'nde hapsetmiştir. İmam Rabbani o kalede yatarken bir yıl hapiste, hapisteki Hinduları Müslüman etmiştir. Boş durmuyor. Yani hapiste bile İslam'ı tebliğ etmeye devam etmişler. İmam Rabbani bir Nakşibendi şeyhi, evet. Ve hapiste bile efendim arkadaşlarına İslam'ı öğretiyor. Müslüman olanlara daha iyi öğrenmesini sağlıyor. Müslüman olmayanlara Müslüman olmasına vesile oluyor. Bu şekilde İslamiyet bir aksiyon. Tasavvuf da aynı şekilde bir aksiyon. Sürekli bir hareket, sürekli hizmet, topluma ne verebilirim? Çünkü yani yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü yani mahlukata şefkat, değil mi? Tasavvufta bu şefkat var.
Evet.
Şefkat nedir? Oturmak değil de şefkat. Bu adam meyhanede günaha batmış, cehenneme sürükleniyor. Ben onu nasıl kurtarabilirim diye eline tutup bataktan çıkarmaktır. İşte tasavvuftaki şefkat bu. Veya adam küfürde, yani İslam için dışında. Ben bunu İslam'a nasıl kazandırabilirim? Nasıl Müslümanlığa çekebilirim? Şefkat budur. Yoksa o orada dursun, ben burada durayım. Bu şefkat değil ki. Onun için tasavvufta hani mahlukata şefkat diyoruz. Şefkatin pratik hayata yansıması böyle oluyor. Hizmetle oluyor. Hizmetle oluyor. İkinci gruba, ikinci maddeye geçecek olursak, yani tasavvuf ve tarikatların birinci hizmeti, birinci vazifesi, birinci rolü işte İslamiyet'in yayılmasında hizmetleriydi. İkincisi milli mücadelelerde, Kurtuluş Savaşları'nda, vatan savunmasında da tasavvuf ehlinin çok hizmetleri, çok rolü olmuştur. Bunun örnekleri çok, kısaca birkaç şeyden hatırlatabiliriz. Mesela Şeyh Şamil. Şeyh Şamil, Ruslar Kafkasya'ya kuzeyden istila için, işgal için girdiklerinde kendi vatanını, ülkesini savunmak için mücadele etmiş bir insan Şeyh Şamil. Ve Şeyh Şamil'in kendisi bir Nakşibendi'dir. Mevlana Halid-i Bağdadi'den gelir silsilesi. Yani onun başındaki şeyh lakabı öyle sıradan bir şey değil.
Evet.
Onun haricinde Emir Abdülkadir el-Cezayiri, babası Kadiri Şeyhidir. Kendisi Emir Abdülkadir gençliğinde Mevlana Halid-i Bağdadi'ye de intisap etmiştir. El-Hadi el-Kuver diye de bu anlatılır. Babasından Kadirilik almış, Mevlana Halid'den Nakşilik almış ve daha sonra memleketine gidiyor, Cezayir'e. Abdülkadir el-Cezayiri, Fransızlar Cezayir'i işgal ettiği zaman ordunun başına geçiyor komutan olarak. Emir demek komutan demek, emir. Komutan oluyor. Uzun yıllar Fransızlara karşı Cezayirli Müslümanların komutanı olarak savaşıyor. Milli mücadele, vatan savunması yapıyor. Bunu yapan kim? Bir sufi. Ama bazıları tasavvuf, işte alırsın eline tesbihi, akşama kadar tesbih çekersin, evde oturursun. Böyle değil. Zamanı geldiğinde kılıcı alıp ordunun en başına gitmeyi de bilmişler.
İşin ilginç tarafı da hocam, tam bu noktada söylemek gerekirse belki, bu tür örnekleri getiren gruplar veya kişiler genelde olumsuz tarafından yaklaşmaya çalışıyorlar olayın.
Hani bilmiyor, tarihini bilmiyor.
Her türlü belki ilimde bu veyahut da her türlü sosyal ilimde de olabilir. Bunun olumlu ve olumsuz tarafları olabilir. Çünkü insanın olduğu yerde bu ikisi vardır. Ama Emir Abdülkadir Cezayir gibi, Şeyh Şamil gibi, belki işte inşallah bahsedeceğiz milli mücadelede Özbekler Tekkesi'nin rolleri gibi vesaire. Bunlar da bir örnek. Ama dediğiniz gibi belki de bir cihat zamanında evinden çıkmadı diye anlatılan birisi de bir örnek vesaire. Ama genelde o bir ikinci alınıyor ve o örnek üzerinden bir tasavvuf eleştirisi yapılmaya çalışıyor. Evet. Bu da yanlış bir bakış açısı tabii.
Yanlış, bize örnek olmaz.
Evet.
Batıl makisun aleyh olmaz eskilerin tabiriyle.
Evet.
Evet, Şeyh Şamil Kafkaslar'da, Emir Abdülkadir el-Cezayiri Cezayir'de, yine Senusiler Kuzey Afrika'da, Libya gibi bazı ülkelerde, mesela Ömer Muhtar diye film vardır.
Evet.
Ömer Muhtar işte Libyalılara karşı kendi ülkesini savunmuş, işte Fas, Libya oralarda mücadele etmiş bir insan. Ömer Muhtar'ın bir Senusi şeyhi olduğunu kimse bilmez.
Senusi şeyhi.
Evet, yani bir hoca gibi veya bir komutan gibi takdim edilir ama aynı zamanda bir mutasavvıftır Senusiye tarikatından. Dolayısıyla bu işte Birinci Dünya Savaşı'nda, onun öncesinde hatta Batılılar İslam dünyasına işgal için saldırdıkları dönemde Ticaniler, Senusiler, işte Emir Abdülkadir gibi Kadiri Nakşiler vesaire kendi ülkelerini savunmak için mücadele etmişlerdir. Orta Asya'da Dükçi İşan, Fergana Vadisi'nde, bugün Özbekistan'da kalan bir yerdir. Bir Nakşibendi Şeyhi Dükçi İşan, İşan demek şeyh demek isminde, asıl adı Muhammed Ali'dir. 1896-98 o yıllarda Fergana Ayaklanması diye geçer bu kitaplarda. Müritleriyle birlikte Ruslara karşı vatan müdafaasına girişmiş. Ama işte Rusların topu tüfeği çok. Bu şey efendinin işte müritleri az. Silahı ona göre az. Başarılı olamamış. Bunlara basmacı hareketleri diyorlar. Yani baskın yapıyorlar. Rus ordusuna kaçıyor. Baskın yapıp kaçıyorlar diye basmacı hareketleri denmiştir. Yani bunlar kendi ülkesini müdafaa için ortaya çıkmış bir sürü şeyler var. Türkmenistan'da da var buna benzer şeyler. Anadolu'da da var. Anadolu'da mesela Alvarlı Efe, 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar doğudan giriyorlar. Kars, Erzurum oraları işgal ediyorlar. Sonra Çarlık rejimine karşı Bolşevik ihtilali oluyor Moskova'da. Yani komünistler iktidara gelince Bolşevikler, Rus ordusu geri çekiliyor. Geri çekilirken bir kısım silahlarını doğudaki Ermenilere bırakıyorlar. Ve Ermeniler Ruslardan aldıkları silahlarla oradaki Müslüman köylerine, kasabalarında katliama başlıyorlar. O dönemde bir Nakşibendi şeyhi olan Alvarlı Efe, asıl ismi Muhammed Lütfi'dir, bir köyde imam. Köy halkının topluyor etrafına, Ermeniler Müslüman katliam yaparken biz burada cuma namazı kılamayız. Hür olan, özgür olan kişi cuma namazı kılabilir diyor. Gerçi cuma namazı kılıyorlar ama ondan sonra topluyor etraftakileri. Hepsi birlikte mücadeleye girişiyorlar. Erzurum'a kadar gidiyorlar. Ermeni çeteleriyle savaşıyorlar. Ve büyük bir hizmet yapmış oluyor bir Nakşibendi Şeyhi. Bunun örnekleri çok. Ziyaüddin Nurşini Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Bir kolunu kaybediyor savaşta. Buna benzer İstanbul'da Eyüp Hatuniye Dergahı. Eyüp Hatuniye Dergahı'nda efendim özellikle İstanbul'un İngilizler tarafından kuşatıldığı dönemde İstanbul'da silah var. Anadolu'da milli mücadele başlamış. Silah az. İstanbul'dan bu tekke, Eyüp'teki Hatuniye Dergahı efendim şeyhi sanki cenaze varmış gibi tabutların içine silahları dolduruyorlar. Dergahın camisine veya getiriyorlar. Sanki cenaze varmış gibi. Halbuki içi silah dolu tabutun. Oradan gizlice Anadolu'ya bu silahları milli mücadeleye, vatan savunması için gönderirlermiş. Bakın bir tekke nasıl hizmet ediyor milli mücadeleye. Özbekler tekkesini siz daha iyi biliyorsunuz. Şu anda orada bir göreviniz de var. Özbekler tekkesinde efendim şey Ata Efendi, İstanbul'un kuşatıldığı dönemde İstanbul'da silahın yanı sıra doktorlar var, subaylar var, savaş tekniğini bilen, düşünürler var. Bunlar Anadolu'ya geçmek ve milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda orduya katkı sağlamak istiyorlar. Subay bilgisiyle, efendim doktor tedavi edecek hastaları, yaralıları. Fakat İngilizler salmıyor kimseyi. İstanbul kuşatma altında. Sarılmış. O dönemde Üsküdar Bülbül Deresi mahallesindeki Özbekler tekkesi İstanbul'dan Anadolu'ya gidip orada Kurtuluş Savaşı'na katılmak isteyen doktor, yazar, çizer, subay gibi kişiler için bir üs, gizli bir üs olmuş. Aktarma istasyonu gibi çalışmış. Ama gizlice. Gelirlermiş kapıya. akşam karanlığında bazı böyle subaylar, efendim doktorlar falan kapıyı çalıyor. Şeyh Efendi soruyor, kim o diye. Parola, beni İsa gönderdi. Parola bu. Beni İsa gönderdi deyince hemen Şeyh Efendi kapıyı açıyor, içeri alıyor bunları. Yani o bir parola. Ondan sonra gizlice, işte bir gün tekkede kalıyorlar. Gizlice oradan Alemdağ tarafına, oradan Anadolu'ya birçok kişi gitmiştir. Maraşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, İsmet İnönü de dahil birçok yazar, çizer, düşünür, komutan, subay, doktor bu tekke vasıtasıyla Anadolu'ya gitmiş ve Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardır. İşte bunlar hep milli mücadelelerde sufilerin boş durmadığını, gerektiğinde en ön safta cihada, mücadeleye katıldığını gösteren bazı örnekler. Eyvallah. Mevlevi alayı var mesela. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'dan Mevlevi tekkelerinden, Mevlevi demek Mevlana Celaleddin Rumi'nin kurduğu tarikata bağlı dergahlar. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, birçok yerinde Mevlevi haneler vardı. İşte bu tekketen 3 kişi, oradan 5 kişi, oradan 10 kişi böyle Mevlevi dervişleri toplanıyor. Bunlar efendim Suriye, o zaman tabii Suriye bizim, Osmanlı son dönemi. Gidiyorlar oradaki Osmanlı kol ordusuna katılıyorlar. Ve tabii bunlar savaş tekniğini pek bilen insanlar değil. Derviş. Ama en azından işte sıhhiye gibi, işte yemek pişirmek gibi, bazen askere moral vermek gibi geri hizmetlerde Osmanlı ordusuna hizmet etmiş bir Mevlevi alayı. Bunun fotoğrafları da vardır. Yani böyle internete girip Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevi alayı diye dinleyenlerimiz yazarsa fotoğraflarını görürler.
İnternet üzerinden araştırdıklarında.
Tabii. Eyvallah. Yani yola giderken İstanbul'dan yola çıkıyor Konya'ya, Konya'dan işte Suriye tarafına toplaya bir sürü kişi. Bunlar hep derviş. Bir orduya hizmet için gitmiş insanlar.
Eyvallah. Yani anlaşılıyor ki hocam, bu anlattıklarınızdan özetle çıkarılmak gerekirse tasavvuf ve tarikat erbabı, işte tekke erbabı olan dervişler, buradaki müritler sosyal hayattan kopuk insanlar değiller.
Tabii.
Yani milli mücadele dönemlerinde, işte belki cihat dönemlerinde, belki en ön saflarda olanlar veya da o kendi mahallelerine, kendi işte sokaklarında, kendi bölgelerinde olan insanlar da belki o manada onlara önderlik yapıp onları da aynı şekilde o cihada götüren insanlar.
Evet.
Evet. Hocam inşallah şimdi de tasavvuf ve tarikat ehlinin sosyal hizmetlerinden sonra tekke ve dergahlardaki sosyal hizmetlerden belki Osmanlı döneminde olabilir. Veya işte ilk benim aklıma şu geliyor açıkçası, sormak istiyorum. Tekke kavramı tasavvufta ilk ne zaman kurumsallaşmaya başladı? Tekkeler ne zaman sosyal hayata daha fazla hizmet vermeye başladı? İsterseniz buradan başlayabiliriz.
Hicri 150 yılı civarında Filistin'deki Remle'de veya Abadan'da ilk tekkelerin, dergahların kurulmaya başlandığını kitaplarda okuyoruz. Hicri 150 civarında. İlk dönemlerde bunlara ribat deniyormuş. Sonra bulunduğu bölgeye göre işte Farsça hanka, dergah, işte tekke, Arapça tekiyye, bize tekke, efendim böyle zaviye, asitane gibi farklı isimlerle anılmış ve büyüyerek tarikatların gelişmesiyle birlikte dergahlarda büyümüş. Mezhepler de böyledir bakın. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Hanefi Şafii mezhebi var mıydı? Yoktu. İhtiyaç da yoktu. Sorusu olan gidip Peygamber Efendimiz'e soruyordu, cevabını alıyordu. Maturidiye, Eş'ariye gibi itikadi mezhepler de yoktu.
Evet.
Merak eden itikadi bir meseleyi gidip soruyordu, Peygamber Efendimiz'den cevabını alıyordu. Ama sonraki asırlarda yeni fıkhi meseleler, yeni itikadi sorular, meseleler ortaya çıkınca bunlara cevap verilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Ümmeti Muhammed'in sorularına cevap veren ulema, alimler olduğu için bunlar zaman içerisinde belli ekolleşti, mezhepler oluştu. İşte kitapları yazıldı vesaire derken mezhepler oluştu. Tarikatlarda Peygamber Efendimiz zamanında züht yok muydu? Vardı. Takva yok muydu? Vardı. Huşu yok muydu? Vardı. İşte tasavvuf bu Peygamberimiz ve ashabının yaşadığı o manevi hayatı, zühdü, takvayı, huşuyu, ihlası, ahlakı devam ettirme çabasında olan bir ilim. ve bir hayat tarzı. Sonraları nasıl mezhepler zamanla kurumsallaşmışsa, tasavvuf önce züht hareket olarak başlıyor, sonra kurumsallaşmıştır. Dergahlar, tekkeler kurulmuştur. Ve zamanla bunlar büyümüştür. Şimdi sonraki asırlarda bu dergahlar bir kısım sosyal hizmetler de yapmışlardır. Örnek olarak tekkelerin ve dergahların mesela birçok toplumsal hizmetinden birisi fakir fukaranın gelip çorba içebildiği, kalabildiği birer vakıf olmuş dergahlar. Veya aşevi diyebiliriz buna. Vakıf veya aşevi.
Evet hocam.
Hatta bir laf var bizde. Tekkiyi bekleyen çorbayı içer diye. Şimdi toplumda iş sahibi olmayan, fakir veya özürlü yani işte engelli, çalışamayan veya işte fakir insanlar var. Bunlara ya devlet muhtelif vakıflar üzerinden el uzatırdı yahut da dergahlar, tekkeler bunlara yardımcı olurdu. O mahallede dergahın, tekkenin olduğu mahalledeki fakir fukara odun yoksa dergah da oduna odun verir. Yiyeceği yoksa onlara yemek verir. Hatta daha önceki programımızı anlattık. Harbi Reft hikayesi, eşek gitti evet. Hikayesi. Bir adam dergaha geliyor. Kesinlikle. Efendim yolcu. Orada kalıyor. Yani eskiden şimdiki gibi hızlı vasıtalar, hızlı araçlar yok. Bir günde 30-40 kilometre en fazla gidebiliyorsunuz. Atla, deveyle, eşekle. Hava karardı. Gidemiyorsun artık. Hava karardı mı? Kalmanız lazım, konaklamanız lazım. Konaklayacağınız yerde bir eskilerin tabiriyle kervansaray veya han, yani bugünkü tabirle otel varsa kalıyorsunuz. Yoksa dergahta kalıyorsunuz. Tekke kapıyı çalıyorsunuz. Tanrı misafir diyorsunuz. Buyur diyorlar. Ücretsiz. 3 güne kadar sizi misafir ediyorlar. Ücretsiz dergahta yemek yiyorsunuz. Yatıyorsunuz. İşte atınız varsa ahırda yemini yiyor falan. Dergahların bu şekilde seyyahlar, tüccarlar veya akraba ziyareti için veya başka vesilelerle bir şehirden başka şehre giden insanlar için kalabileceği bir otel gibi dergahlar hizmet ediyordu. Fakir fukaraya yiyecek vererek, giyecek vererek hizmet ediyordu. Hatta devlet veya bir kısım zenginler o dergaha vakıf bağlıyorlardı. Mesela adamın diyor ki benim 5 tane dükkanım var. Ben yaşlandım. 4'ü çoluk çocuğuma miras kalsın. Bir tanesini bu dergaha vakfediyorum, bağışlıyorum. Bu dükkanımın geliri bu dergaha toplansın, oraya gitsin. Oradan da civardaki fakir fukaraya harcansın. Vakfiye yazıyordu. Veya tarlasını bağışlıyor. Veya devlet veriyordu bir kısım araziler. Devlet diyordu ki şurası hazine arazisi. Ama diyor bu dergaha vakf veriyoruz. Bu dergahın dervişleri bu araziyi, tarlaları çalıştırsın, eksin, bitsin. Geliri o civardaki fakir fukaraya harcansın diye. Devlet veya zenginler böyle vakfiye yaparak dergahları destekliyorlar. Dergahlara çevredeki fakir fukarayı görüp gözetiyordu. Dolayısıyla tekkelerin böyle sosyal hizmetleri de olmuştur. Bu birisi bu. Yani fakir fukaranın gözetilmesi işte aşevi gibi, otel gibi gerektiğinde hizmet ediyorlardı. Onun haricinde dergahlar birer kültür eviydi. Yani insanlar gelir orada bir şey dinler, sohbet dinler. Efendim kültür alırlardı. Maneviyat alırlardı. Keza orada bir kütüphane oluşurdu dergahın içinde. Bazen o oranın şeyhi kitap yazar, bazen piyasadan kitap satın alır, bazen gelen giden alimler, dervişler kendi kitaplarından o dergahın kütüphanesine hediye ederler. Mesela bugün Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidiyoruz. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Nasuhi Dergahı diye bölüm var mı? Var. Nasuhi Dergahı Üsküdar'daki Nasuhi Tekkesi işte.
Evet.
1925'te dergahlar, tekkeler kapatılınca o tekkedeki kütüphanelerin bir kısmı Süleymaniye Kütüphanesi'nde toplanmış. Tahir Ağa Tekkesi bölümü var mı? Hı. Süleymaniye'sinde var. Tahir Ağa Tekkesi adı tekke işte. Murat Buhari bölümü var mı? Var. Murat Buhari Eyüp'te. Murat Molla bölümü var mı? Var. Murat Molla Kütüphanesi aslında Mesnevihan Kütüphanesi. Çarşamba, Fatih Çarşamba'da.
Evet.
Bu şekilde birçok dergahın kütüphanesi toplanmış ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir bölüm olarak bugün görüyoruz. Bursa'daki Bursa Genel Kütüphanesi aynı şekilde yazma eserler birçoğu tekkelerden gelen kitaplardır. Yani aşevi, fakir fukaranın desteklendiği bir vakıf olmanın yanı sıra dergahlar aynı zamanda birer kültür evi, kütüphane. Bir kısım insan belki okumayı yazmayı orada öğreniyor. Belki dinlediklerinden ilim, irfan elde ediyor. Onun haricinde o civarda mescit yoksa dergahlar mescit gibi, cami gibi insanların namaz kılabildiği bir yer. Zikir, insanın toplanıp zikretebildiği. Yani bugün kulüpler var mesela, insanlar işte bilmem ne kulübüne gidiyor. Orada vaktini harcıyor veya işte kahvehaneye gidiyor. Eskiden işte kulüp yerine böyle şeyler vardı. Hatta bir kısım dergahlarda hat, ebru, mesela Özbekler tekkesinde ebru sanatı öğretilirmiş. Böyle güzel sanat, musiki bir kısım Mevlevi haneler özellikle, Mevlevi tekkelerinde musikiye çok önem verilmiş. İşte ney üfleme, sema etme, ilahiler öğretiliyor notalarla birlikte. Dolayısıyla bugün hani konservatuvar diyoruz ya, bugünkü konservatuvarların, güzel sanatların yerini eskiden Osmanlı döneminde tekkeler ve dergahlar karşılıyormuş.
Osmanlı'da özellikle anladığımız kadarıyla hocam, tekkelerin sosyal hayata olumlu manada, yani birçok belki de biraz önce bahsettiğiniz gibi fakir fukaraya aşevi, ilim öğrenmek isteyene bir kütüphane, belki bir hat dersi, musiki alanında kendini geliştirmek isteyene belki bir şu an günümüzdeki şeyle konservatuvar. Yani bu çok yönlü bir hizmet alanı var tekkelerin.
Tabii.
Biz de vazifemiz itibariyle Özbekler Tekkesi'nde bulunduğumuz için oranın tarihiyle alakalı böyle bazen gelenleri bilgilendiriyoruz. Şimdi Özbekler Tekkesi'ne zamanında işte Hacı Hoca Tekkesi deniliyormuş. Aynı hocam, bu anlattığınız olaylar orada çok yakın dönemde yaşanmış. Bazıları hala yaşanmakta. Mesela gelen fakir fukaraya Özbek pilavı ikram edermiş Şeyh Efendi. Onlar orada ağırlarmış. Aynı zamanda mesela Necmettin Okyay gibi ebru sanatında usta olanlar oradan yetişmiş insanlar. Biraz önce bahsettik, milli mücadelede belki de en önde onlara yardımcı olan Ata Efendi'nin vesilesiyle onlara yardımcı olan bir grup var vesaire. Hani böyle tekkenin aslında sosyal anlamda verdiği hizmetlerin bir tezahürü olarak şu an karşımızda. Hocam, dilerseniz tarikatlar ve tekkelerin sosyal hizmetlerini bugün itibariyle sonlandıralım. Gelecek haftaya da eğer kalırsa devam etmiş oluruz. Son bölümümüzde, son 3 dakikamızda da dinleyicilerimizden gelen bir soruya yer vermek istiyorum ben. Modern hayatta, günümüzde yaşadığımız şu dönemde tasavvufi yaşam ne kadar olabilir veya bunun olabilirliği mümkün mü? Çünkü bu hayat bize birçok anlamda modernitenin içine sokuyor diye bir dinleyicimizin bir sorusu var. Hocam buyurun.
Evet, tasavvuf her zaman herkese lazım. Çünkü bir ahlak okulu, bir maneviyat okulu. Herkesin ahlaka, maneviyata ihtiyacı var. Günümüzde tasavvufa daha çok ihtiyaç var. Çünkü maddileşen bir dünyadayız. Sekülerleşen, kapitalistleşen, dünyevileşen bir toplumda yaşıyoruz. İnsanın durup dinlenmeye, kendini dinlemeye, ben ne yapıyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, koşmak için mi, koşuşturmak için mi, para kazanmak için mi sadece dünyaya geldim, ben ne yapıyorum, ölüm var diyerek kendini tefekküre almaya, düşünmeye ihtiyacı var. Bunu da tasavvufla yapması en kolay olacak. Bugün tasavvuf bize dünya sevgisinin, işte fani sevgilerin gereksizliğini öğretiyor. Bugün de en büyük problemimiz dünya sevgisi. Reklam bombardımanı altında yaşayan bir nesiliz. Reklamlarda diyor ki işte eski çamaşır makinesini at, yenisini al. Çalışıyor. Niye atayım? Çalışıyor. Olsun diyor. Daha iyisi çıktı. Yani bu kapitalist sistem insanları sürekli tüketime, harcamaya itiyor. Tasavvuf diyor ki kanaat et, şükret, ayağını yorganına göre uzat diyoruz değil mi Türkçe'de?
İsraf etme.
İsraf etme. İslam bunları söylüyor. Tasavvuf da bunları öğretiyor bize. O anlamda günümüz insanının bu tüketim çılgınlığından, bu dünyevileşme, bu maddileşme çılgınlığından kurtulmasında tasavvufun çok büyük hizmetleri, çok büyük katkıları olacaktır. Ha, tasavvuf her dönemde farklı yöntemler kullanabilir. Yani hedef İslam, İslam'ı güzel yaşayan bir insan modeli ortaya koymaktır ama eskiden mesela halvet varmış. 40 gün bir insana işte şuraya otur, dergahın bir odasına 40 gün kimseyle konuşma, tefekkür et, Kur'an oku, zikri çek diyorlarmış. Buna erbain diyorlar. Erbain, 40 günlük 40 gün. Halvet, inziva. Bugün şimdi insanların çoğu çalışıyorlar. Özel sektörde de olsa, devlet memuru da olsa, seyahat izni 20 gündür veya en fazla bir aydır. Bu adam 40 gün inzivaya çekilse, 40 gün işine gitmese işinden atılır. Emekli olduktan sonra belki bu halveti uygulayabilir ama emekli olmadığı sürece bugünkü modern hayatın şartlarında bunu uygulaması zor. Dolayısıyla bu günümüzün şartlarına uygun yeni eğitim usulleriyle devam edilecek. Yani sohbet değişmez mesela. Yani halvet yapamazsın da hafta bir gün sohbet yaparsınız bir akşam. Ona devam edebilir mesela. İşinden gelir, yemeğini yer. Ondan sonra evde boş vakit geçireceğine, televizyon izleyeceğine gelir bir dini sohbet, tasavvuf sohbet dinler. Sohbet devam eder. Ha zikir, tasavvuf zikir vardır. Eskiden okuyoruz kitaplarda işte 25 bin zikir, 50 bin zikire kadar. Bugün büyük şehirlerde bu yoğun tempoda belki 25 bin olmaz da işte 5 bin olur, 3 bin olur neyse sayı azalabilir. Ama zikir gene bir şekilde devam eder. Yani günümüz insanının ihtiyaçlarına göre, imkanlarına göre yöntemlerde, tasavvufi eğitim yöntemlerinde ufak tefek değişiklikler, revizeler yaparak bugün tasavvufi eğitim bir şekilde devam etmeye çalışıyor.
Eyvallah hocam.
Eskiden çileye girermiş 40 gün. Bugün de trafik bizim için çiledir. Büyük şehirlerde yani 10 dakikada gideceğiniz yer trafik tıkanıyor oluyor. 1,5 saat, 2 saat.
Evet.
Şimdi orada sabretmek, yani araba trafikte giderken sabretmek bugünün çilesi işte. Bugünün halveti. Dolayısıyla her dönemin kendine mahsus özellikleri var. Tasavvufi eğitim her dönem için lazım, her dönem için faydalı ama yöntemler değişebilir. Usuller değişebilir. Rakamlar değişebilir. Zikrin sayısı değişebilir falan. Ama bugün de tasavvufi eğitim gerekli. Bu tabii konu uzun bir konu. Sonraki programlarımıza inşallah yine devam ederiz.
İnşallah.
Bugünümüzde modern hayatta tasavvuf nasıl yaşanabilir?
İnşallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Dervişin Günlüğü programının sonuna geldik. Tasavvufa dair genel meseleler ve menkıbelerin yer aldığı programımızda sizlerden gelen sorulara da cevap aramaktayız. Bu vesileyle dervisingunlugu@erkamradio.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Selametle kalınız efendim.